Cemil Kırbayır o zaman Kars'a bağlıydı. Kars'ın Göle ilçesinde, Okçu köyünde dünyaya gelmiş. Kendi yağıyla kavrulan altı kardeşten üçüncüsüydü. Baba İsmail fırıncılık yapardı, fırıncı emekçisiydi. 12 Eylül 1980'de Cuntacı Beş General'ın ülke yönetimine el koyması sonucu 13 Eylül günü Cemil evimizden alındı. 12 Eylül 1980'de güvenlik güçleri tarafından götürüldü. Bir hafta Göle'de 247. Piyade alayında kaldı. Ondan sonra 17 gençle beraber 9. Kurordu'ya bağlı Erzurum, Kars, Ağrı, Artvin illeri sıhhı yönetimindeki gözetmen evine, Kars'taki gözetmen evine götürüldü. Orada epey bir süre gözaltında tutuldu. 7 Ekim 1980'de görüşüne gittim. Giysilerini götürdüm. Bir miktar para verdim. Tabii yüz yüze görüşme olanağımız yoktu. Oradaki askerlerle, subaylarla, rütbeliler, rütbesidir, aracılığıyla elbiseleri gönderdim, parayı gönderdim. O bana pusula gönderdi. Elbiseyi ve parayı aldığını, durumunun iyi olduğunu söyledi. 8 Ekim'de o zaman ben maliyedeydim, memurdum. 9 sularında gündüz, babam da öyle geldi, dedi. Ben içerisinde dedi, Cemil bu gece askerler evimizi tarumar ediyor. Niye? Sebep? Cemil'i firar ettiğini söylüyorlar. Cemil'i arıyorlar. Baba ben dün gittim. Cemil dün oradaydı. Orada kaçma olasılığı mümkün değil. Zaten 12 Eylül'ün en cavcavlı, en şiddetli uygulandığı bir gündü. Kimse evinden sokağa çıkamıyordu ve sen elindeki insana kaçtı diyeceksin, firar etti diyeceksin. Baba, dedim baba sen desene ki bunu öldürdüler. Tabi babamın bu şeyleri üzerine ben ilk emrede ilk teslim alınan 247. Piyade Alay Komutanı'na görüşmek istedim. Nizamiye'ye gittiğimde bırakmadılar. Telefonla, ısrarım üzerine telefonla o dönemin albayıyla görüştüm. Dedim böyle böyle kardeşimi teslim aldınız, götürdünüz. Bazı duyumdalardım, gece bizim evimizi iş yapmışlar. Güvenlik güçleri Cemil firar etmiş bahanesiyle arama falan yapmışlar. Konu hakkında bilgi edinmek istiyorum bir. İkincisi de kardeşimin akıbetini. De endişeliyim. Ne oldu? Aynen. Hakaret vardı. Dedim ne biçim devlet memurusun? İşte kardeşin ölü veya sağ devletinden korkuyor mu? Sana teslim edecektir. Ve yüzüme kapattı. Orada herhangi bir şey alamadım. Kars'a gittim. Kars'taki 7 Ekim'de gittiğim aynı şeye Cemil Kırbay'la görüşmek istiyorum. Birileri gitti geldi dediler Cemil Kırbay yok. Ondan sonra ben dedim kardeşim dün geldim buradaydı. Para verdim. Kirli çamaşırlarını verdim. Diğer temiz çamaşırlarını getirdim. Diğer giysilerini bana gönderdi buradaydı. Falan bir telaş başladı. Rütbeli bir subay geldi, olaya koydu, nedir? Kendi aralarında konuştular. Sonra rütbeli subay dedi ki, zimmet defterini getir. Zimmet defterini açtılar. Ben istedim, dedi kardeşim, tamam doğru, Cemil Kırbayır dün buradaydı. Fakat 7 Ekim, 8 Ekim'e bağlayan gece, emniyette sivil görevliler, Cemil Kırbayır, Abdurrahman Alaca, Çetin Aşule, Metin Aktaş, ve Cengiz Kaya'ya 5 kişiyi götürdüler. Bu birinci şubede. Aldı götürdüler. Gittim birinci şubeye sordum. Ona dediler yok. Böyle birisi yoktur. Anlaşıldımdır. Tekrar geldim dedim birinci şube. Böyle birisi götürdüğünüz yerde yoktu ama benim kardeşim dün buradaydı. Tekrar dedik doğrudur. 4 kişi gelmiş. Ben de bakıyorum samanlı uzun defteri. Yapraklı bir defter. Cemil Kırbay'ın karşısında kırmızı kalemle geçirilmedi yazmışlar. Bu süreç içerisinde tabii ben bunları koştururken 14 Ekim'de burası çok önemli çünkü takip eden koşturan benim. 14 Ekim'de beni tel emriyle Karaman'a mevcut olarak o bölgeden uzaklaştırdılar. Ailede benden başka bunun
takip edecek olmadığını biliyorlarmış. Ve nitekim de dedikleri gibi de oldu. Beş yıl zorunlu kemete tabi tutuldum. Ki devlet memuruyum. 657 de tabi benim şu veya bu bağda kendimi iftira edecek halim yoktur. Hiçbir rolüm de olmamasına karşı. Sırf oldu bittiye getirmek. Cemil Kırbayır'ın akıbetini oldu bittiye getirmek için beni bölgeden uzaklaştırdılar. Sonra o içeride olan saydığım isimdeki arkadaşlar çıktılar. Onlardan hakikati öğrendik. İşkence yapmışlar. İşkence esnasında hepsinin şeyi aynıdır. İfadesi aynıdır. Söylemi aynıdır. Gözleri bağlıymış. Feryat ediyormuş, bağırıyormuş, itiraz ediyormuş. İşkencenin de birden sesi kesilmiş. Sesi kesildikten sonra panik başlıyor. Ve onu Cemil'den sonra da diğerlerini sorgulamaya almadan tekrar gözetlerine gönderiyorlar. Şimdi niye yollara düştük biz? Ankara'ya niye gidiyoruz? 30 yıla yakındır bir aileyi düşünün ki bir bilinmezin içinde. İlgili, etkili yerlere müracaatlarda bulunduk. Adı firar denildi, firar denildi, firar denildi. Yoktur, yoktur. Ve somut tatmin edici, bu psikolojik işkenceden kurtarıcı herhangi bir devlet iş ve işlemleri yerine getirmedi. Sorduk defalarca. Sen aldın. Kimi aldın? Bireyi aldın, kişiyi aldın. Bu suçlu da olabilir senin nezdinde. Bana göre hiçbir suç yoktur. Bize göre hiçbir suç yoktur. Ama sen aldın, suçlu gördün. Neyi aldın? Zimmetini aldın. Kime aldın? Devletin himayesi altına aldın. Devletin garantörlüğü altına aldın. Peki sen bunu yok ettin. Diyorsun ki yoktur. Bu zimmettir, insan zimmetidir. Bir devlet kayıtlarla vardır. Kayıtlar manzumesi üzerine kurulmuştur. Gelir saymanlığın vardır. Gelirinden bir kayıp olduğu zaman vergiler resmi müdürünün yakasına yapışırsın. Giderlerinde bir kayıp olduğu zaman muhasebe müdürünün yakasına yapışırsın, zimme çıkarırsın. Eşyandan, demirbaşından ve gayrimenkulundan bir zayiat olduğu zaman da mal saymanlığı denilen milli emlakçının yakasına yapışır, zimme topluyla kaybolsa da zimme çıkarırsın ve onu memuriyet mezun verirsin. Cezası neyse yasalarımıza göre düzenlenen o cezayı verirsin. Peki bu insanı alıp birileri senin gözlerini kaybetmiş. Bunlar hakkında ne iş gibi bir işlem yaptı? Ona yanıt yok. Bizi doyurucu. Kimler kaçtı? Kimler görevi ihmalden dolayı yakalandılar? Kimler yargılandılar? Bu devlet sırrı değil ki. Sen benim kardeşimi arıyorum, ben canımı arıyorum, ben yüreğimi arıyorum ya. Benim aradığım yüreğimdir, senin de vicdanındır devlet. Ben yüreğimi ararken sen de biraz vicdanına sahip çık. Senin vatandaş senin vicdanın, onun için devlet olmuşsun. Devlet niye vardır? Mensubu bulunduğu vatandaşların, yurttaşların birikiminde devlet oluşmuştur. Her ferdinin önce canını korumak ve kollamakla mükelleftir. Kuruluş amacı da budur. Bunun için sınırları çizmiştir. Bunun için devletin vatandaşlarından almış olduğu vergiler, devletin nam ve hesabına çalışan görevliler, devletin o yurtta yaşayan, her kimse dili, dini, ırkı, cinsiyeti, düşüncesi, siyasi görüşü, mezhebi, her ne ise orada çalışan, mensubu bulunan vatandaşların önce canını emniyeti altına almaktır, malını emniyet altına almaktır, mutluluk sağlamaktır. Bir yaşam standartını çağdaş ülkelerin yaşamına getirmek için sen varsın. Bunları yapman gerekirken benim yaşam hakkımı nasıl kendi bizzat elinden alıyorsun? Yurttaşın yurttaşı öldürdüğü zaman her türlü cinayete karşıyız. Her türlü cinayetin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yurttaşın yurttaşı cinayet işlediği zaman onu arıyoruz. En yakın zamanlarda minnet etmiyorum. Münevver Karabulut olayında cinayetten olmasaydı yer yerinde oynamıştır. Siyasi partileri gelmiştir. Demokratik örgütleri gelmiştir. Gelmiştir. Sendikası gelmiştir. Kamuoyu oluşturmuştur ve kişi bireyi yakalanmıştır en kısa zamanda. İyi olmuştur. Doğrusu da odur. Olması gerekendi. Ama 1500'e yakın 12 Eylül'den bu yana devletin yok ettikleri, öldürdükleri insanlar için de kimsenin kıpırdamıyor. Peki biz yollara düşmeyelim. Ne yapalım? Sonuçta yapacağı şudur. Bunları sen aldın, teslim aldın, götürdün. Failleri belli, mezarı nerede? Mezarını ver bana. Bu insanın akıbeti ne oldu? Niçin mezarını vermiyorsun, göstermiyorsun? Bir. İkincisi bundan sonrakiler ölmesinler. Veya bu şekilde olanlar bilsinler ki böyle niyet taşıyanlar varsa 30 senede, 40 senede, 50 senede geçse bu halk, bu insanlar, bu yapanlar, yanında yapılanlar yanında kar kalmayacaktır. Eninde sonunda bunun hesabı sorulacaktır. Cezası devlettir, hukuk. Hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğünü savunan insanlarız bizler. Hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapsın. Ama birey kişi devletinden ve hesabına geleceğini ve geçimin devletin vatandaşların vergisiyle temin eden devlet görevlileri hele bildiği gibi keyfi insanların yaşamına son vermesin, insanlara işkence yapmasın. Yaparlarsa biz yollara düşeceğiz. Yollara düşmemizin uzun soluklu 9 günlük yürümemizin altında amacında bunlar yatıyor. Yani bu insanlar etkisiz tepkisiz değildir. Boynum kıldan incedir. Klasiği biraz geride kalsın arkadaş. Devlet yapmıştır, ne yapalım yapmıştır. Şeriatı kestiği parmak acımaz. Hukuk yapacak, hukuk. Hukuki midir değildir. Hukuki değildir. Sen benim oraya babamın öldü gitti, oğlunun mezarını yıllarca bekledi, aradı ki ölüp ölmediği de meçhul. Ona göre ki ölmüştür. Mezarına gidip belki Fatih'i okuyacaktı. Nasıl bu hakkı elinden alıyorsun onu? Ne diye aldın devlet olarak? Bir mezar yeri olsa bir karanfil bırakacağım ben. Bu hakkımı benim elimden ne aldım? Ben bu hakkımı aramaya gidiyorum. Bir şey istemiyorum. Dilemiyorum. Talep etmiyorum. Bu hakkımı ver diyor. Sen bu hakkı benden alamazsın. Bunu bana yasak edemezsin. Yasak ediyorsan suçum ne? Hangi suçumun karşılığında bunun sevenlerine, bunun mezarını yasak etmişsin? Nereye gömmüşsün? Niçin gömmüşsün? Gömerken şeklin, şemalin, devletin şeyleri vardır. Ne yaptın? Suçlu. Sana göre suçlu olabilir işte. Yasalar, anayasamız vardır. Ona dayanağı olan düzenlemeler ortadadır. Ceza kanunları vardır. Mahkeme usulleri vardır, vardır, vardır, vardır. Yok! Ama benden bir şey gizleme. Benim mezarımı ver. Cemil Kırbayır kimdi? Cemil Kırbayır okuyan, irdeleyen, sol bir düşünceye sahip, halka aydınlatan, yörede yaygın olan, başka paralarına karşı koyan, devletin kadrosasının girmediği, cumhuriyet ilan edilmiş edileri gitmediğinden dolayı, sınır davaları, toprak davalarından dolayı, kan kıran olan kan davalarının önüne geçen, orman kıyımlarına dur diye, ormanlık bir bölgedir, süt hayvancılık bölgesi olduğu için süt sömürücülerine, mandıracılara, vatandaşın 5 kuruşluk sütünü, 125 kuruş sütünü 5 kuruşa alıp da sömürenlere karşı duran, insanları bilgilendiren, bilinçlendiren, o kitleleri oluşturan bir birey, onurlu, şerefli, haysiyeti, halkı tarafından aşırı derecede sevilen, efsaneleşmiş birisi olduğu için öldü, öldürüldü. Ve Cemil Kırbayır'ın niçin öldürüldü? Sömürüsüz ülke, tam bağımsız Türkiye dediği için. Kim istemez? Sömürüsüz bir düzen. Tam bağımsız bir Türkiye'yi. Kime terstir bu? Kimin arzusu değil, kimin sevdası değildir? Ama bütün suçu bu. Evet, hayatını Kars'ta geçirdi. Eğitimde okuyordu. Kars eğitim son sınıftaydı. Askerliğini yaptıktan sonra eğitime girdi.
O arkadaşlarıyla birlikte alındığını söylediniz.
Evet.
Orada şeyleri yani tespit edilebildi mi ona işkence yapanların kimlikleri vesaire?
Yok.
Yoksa...
Yok, bize edilmişse de bize kapalı. Biz bilmiyoruz. Hı-hı. Bütün başvurularımıza karşın aldığımız yanıtlar 86-87'ye kadar, ondan sonra da şey yaptık. Şudur, firar etmiştir, aranmaktadır.
Hep aynı.
Yani aynı.
Arkadaşlar.
Senaryoyu o şekilde hazırlamışlar. Oysa ki arkadaşlarının, tanıkları, arkadaşlarının suçlusunu, bunu bu adam bizim elimizde, gözü kapalıydı, kaçma olasılığı sıfırdır. Sesini duyduk. Bir tanesi işlerinden öldü, Abdurrahman Alacay avukattı. Abdurrahman Alacay'ı ona sorgulamaya alırken, Abdurrahman Alacay'ı kalorifer peteğine bağlıyorlar. Ona psikolojik işkence, Cemil'in, feryadını Cemil'in şeyini dinlettiği an birden kesiliyor. Bu Abdurrahman Alacay'ın ifadeleriydi. Çetin Aşülen'indir. Cengiz Kaya'nın hepsi hayattadırlar. Metin Aktaş'ındır. Bunlar canlı şahitler. Bu travmadır, psikolojik işkencedir. Onun bir sürü sevenleri vardı. O sevenlerin, hayır ondan kim tutabilirsin onu, onu sevenlerinden gidip de onun mezarı bir karanfil verme şansı yok. Bu hakkı bile onun elinden almıştır. Onun tabutunun altına girme haklarını elinden almıştır. Sadece onunla değil, psikolojik olarak aile sürekli belirsizlikte beklemiştir. Anam 103 yaşındadır, halen daha gözü evdedir, kapıdadır, bekliyor. Acaba bir gün gelecek mi? Bu, o yurttaşının kıymetli o vergisini vermiştir. Evlatlar doğurmuştur, askere göndermiştir. Anayasal hakkı olan oyunu kullanmıştır. Peki bu kıymetli yurttaşının suçu nedir? 103 yaşına gelmiş halen daha o evlat acısı çekiyor. Evlat acısını çekmesi zaten çekecekti, öldürülmüş şey. Belirsizliğinin işkencesi nedir? Bu yurttaşın cezası ne? Anamın Berfuk Kırbayır'ın cezası ne? Babamın suçu neydi? Askerliğini 48 ay yapmıştır sana. Vergini vermiştir, oyunu kullanmıştır, yurttaşlık görevlerini tamamen getirmiştir. Zaten okur yazarı olmayan emekçi bir insan. Çoluğunu çocuğunu temin etmek için dişini tırnağına takan, sana kaliteli vatandaş yurttaş yetiştireyim diye ağzından çıkan okutan, okuması için elinden gelen her türlü yoksulluğu göğüs geren vatandaşın çektiği karşılığı bu mu olmalıydı? Kesinlikle, kesin. Sadece ben değil, bütün yurttaşlarım için de geçerlidir. Sadece Cemil Kırbayır için değil veya onun için değil. Bundan sonra yanlarımda kar kalmayacaktır. Nefesimiz ölünceye kadar, nefesimiz bu cebeden olduğu cebeden enselerindedir. Ha, benim de akıbetimin ne olacağı belli değildir. Alışılmıştır çünkü. Bir oldu bittiye getirilir. Gelse dahi onun arkasını bırakmayacağım. Bırakılmamasını da istiyorum. Bu halkın, bu insanlarımdan, bu yurttaşlarımdan. Devlet vatandaşını öldürmemelidir. Ne diyebilirim? Ne diyeyim artık?